Ayrım 20. Açık ve gizli oturumlarda Lozan tartışmaları. Taha Akyol, Sefa Kaplan. Sayfa 157. Ali Cenani Bey, Gaziantep. Efendiler, benden evvel bu kürsüyü işgal etmiş olan arkadaşlarım, vatan haricinde inlemekte olan kardeşlerimizin vaziyetini tafsilatlı olarak izah ettiler. Mondros Anlaşması'nın imzalandığı tarihten itibaren gayet acı bir esaret hayatı yaşayan bu halis Türk vatanperver ahalinin çektiği mezalimi burada açıklamak belki başınızı ağrıtacaktır. Hayır sesleri. Bazı arkadaşlarımız kısa söylemeyi arzu ettikleri için pek tafsilata girişmeyeceğim. Yalnız şurasını arz etmek isterim ki, tarih baştan aşağı karıştırılırsa Türk milletinin daima hakim yaşadığı ve hiçbir zaman esarete düşmediği hadiseler ile sabittir. Bizim güney hududumuzda vatanın öz parçasından 500 bin Türk'ün esaret altında yaşatılmasının imkanı yoktur. Ben eminim ki orayı bugün işgal altında tutanlar da bunu pekala bilirler. Efendiler, misak-ı milli ile özetini ahdettiğimiz milli hedefler, ben eminim ki delegelerimizin gayretleri neticesinde inşallah tamamıyla hasıl olacaktır. Yoksa bizim hududumuz haricinde kalan bu Türk vatandaşlarımızın orada kalmasıyla bendeniz bir sulhun vücut bulacağına tamamıyla kani değilim. Çünkü efendiler, Türkler esarete, zulme dayanamazlar. Bugün oradaki kardeşlerimiz sessiz ve suskun duruyorlarsa emin olunuz ki bu heyetin kendilerini yakında kurtaracakları hakkındaki kanaatleri sebebiyledir. Eğer bu kanaat hasıl olmamış olsaydı, bugün emin olunuz İzmir ve havalisinde olan kanlı mücadeleler bu havalide de aynıyla vaki olacaktı. Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin bütün dünya ile sulh ve güven içinde yaşamak arzusunda olduğunu her vesileden istifade ederek dünyaya ilan etmiş ve tertip eylediği misak-ı milli de ancak bu prensiplerin elde edilmesi için lazım gelen sebepleri göstererek meydana gelmiştir. Efendiler, biz kimsenin hakkına tecavüz etmek istemiyoruz. Fakat hakkımıza tecavüz edildiğini de görmek istemeyiz. Bizimle sulh imzalamak isteyenler bizim hukukumuza hürmet etmelidirler. Bu kanaatle sözümü kesmek istiyorum ki, misak-ı millinin hududu haricinde eğer Türk milletinin mühim bir kısmı kalmak ihtimali olursa, şarkta sulh katiyen temin edilmiş olamaz. Delegasyonumuz gibi karşımızda sulh masasına oturacakların da bunu bilmeleri icap eder. Hatta Suriyeliler bendeniz ümit ve arzu ederim ki inşallah onlar da istiklallerine sahip olurlar ve müstakil olarak yaşarlar. Avrupalılar onlarla bizi epey bir mücadeleye sevk edecek mühim bir parçayı Suriye dahilinde bulundurmak istemezler. Bu meseleyi burada kapayarak bazı meseleler hususunda maruzatta bulunmak isterim. Demin arkadaşlarımızdan Vehbi Efendi gayet güzel bir fikir beyan etti. O fikir hepimizin kabul ettiği bir fikirdir. Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti Osmanlı İmparatorluğu'nun üzerinde doğmuş yeni bir hükümettir. Bundan epey müddet evvel Osmanlı İmparatorluğu'ndan birçok yerler ayrıldı. Fakat bugünkü ayrılan aynı vaziyette değildir. Bugün Osmanlı İmparatorluğu tarihe karışmış, yerinde milli bir hükümet vücuda gelmiştir. Hatta bugün Osmanlı İmparatorluğu'ndan 5-6 hükümet vücuda gelmiştir. Büyük Millet Meclisi hükümeti de bu hükümetlerden birisidir. Bu bakımdan bundan evvelki anlaşmalarda bizden ayrılan yerlerin düyun-u umumiye hisselerini bizden almak için o maddelere bir takım şeyler ilave ederek eski Osmanlı İmparatorluğu'ndan kalan günahlardan olan borçları bize yükletmek isteyeceklerdir. Biz kadiyen kabul edemeyiz. Efendiler, misak-ı millide Osmanlı İmparatorluğu'nun anlaşmalarına riayet edeceğimizi ve hissemize düşen borçlarımızı da kabul edeceğimizi tespit ettik. Fakat efendiler, biz hiçbir zaman eski imparatorluğun borcundan, ana vaziyetinde mesul olamayız. Bizden ayrılmış olan hükümetler, hatta Berlin Anlaşması'yla ayrılmış olan parçalar üzerinde miktarları bile belli olmuş bir takım borçlar vardır ki hala bunlar ödenmemiştir. Berlin Anlaşması ve onun akabinde 1881 tarihinde Yunanistan'la Teselya üzerinde yapılan anlaşmalar ve bu anlaşmaların borç ve tazminata ait özel fıkralarında Yunanistan'a, Sırbistan'a, Karadağ'a isabet eden borç hisseleri tayin edilmiştir. Her şey hazırlanmıştır. Efendiler, aradan 43 sene geçtiği halde bu borçların gerek aslını ve gerek faizini bu millet hala kendisi vermiştir. Sulh anlaşması ile Türkiye'den ayrılacak olan hükümetler, düyun-u umumiyeden isabet edecek hisseyi kabul edecektir ve bu daha sonra tayin edilecektir diye bir takım maddeler de vardır. Bundan sonra bu millet borç altına giremez. Vehbi Efendi düyun-u umumiyemizin olmadığından bahsetti. Bendeniz olmadığından değil, fakat kalmayacağından bahsedeceğim. Eğer masanın başında hesaba oturulursa, arz ettiğim gibi senelerden beri bize faizini ve faizinin faizini ödettikleri nazarı itibare alınır ve hesap olunursa ve sonra bizim de vatan haricinde kalmış olan bir takım hukuk ve mallarımız ve emlakımız bize teslim olunur veya bedelleri verilirse, bendeniz eminim ki millet tamamen düyun-u umumiyeden kurtulacaktır. Bendeniz düyun-u umumiyenin taksim suretine dair bir bahiste bulunmayacağım. Çünkü sulh-i hazırlık komisyonunda zaten esaslar hazırlanmıştır. Bıkkınlık verir. Yalnız şurasını arz etmek isterim ki, devletin bir takım malları vardır. Umumi devlet malları. Bunların arasında bir kısmı hükümetin umumi vazifelerini yerine getirmesi için tesis edilmiş, yapılmış bir takım kaynaklardır ki, hapishaneler, hükümet konakları, kışlalar vesaire. Bunlar bir hükümet ayrıldığı zaman onun yerine kurulan veyahut onun yerini işgal eden hükümete doğrudan doğruya intikal eder. Fakat bunların haricinde bir takım özel mallar vardır ki bunların prive edilmesi lazımdır. Bunlar bedelsiz intikal edemez. Efendiler, bendeniz bu meyanda bazı şeyler söylemek isterim. Bizim için bunlar gayet kıymetlidir ve zannederim ki bunların bedeli 60 milyon liraya varacaktır. Hicaz demiryolu sesleri. Hayır, ondan başka. Efendim, Halep vilayetinde hükümetin elinde Hakan-ı Mahlu Abdülhamit Han Gazi'den intikal etmiş olan 600 küsur parça çiftlik vardır. Dipnot: Hakan-ı Mahlu, tahtından indirilmiş hükümdar. Suriye vilayetinde ve diğer yerlerde de birçok arazi mevcuttur. Özel kaynaklar vardır. Bağdat vilayetinde gayet geniş arazisi vardır. Basra vilayetinde gayet geniş arazisi vardır. Bunlar özel maldır. Bunlara ilaveten yine Hakan-ı Mahlu Abdülhamit Han'dan hükümete devreden bir takım emlak vardır. O emlak da devletin genel mallarından değil, özel mallarındandır. Bunlar emlak-ı emiriye müdüriyeti marifetiyle idare olunurdu. Dipnot: Emlak-ı emiriye müdüriyeti, padişahın mal ve mülkleriyle ilgilenmek üzere kurulmuş resmi birim. Neft kaynakları vardır. Hatta onun Vahidettin tarafından İngilizlere satıldığı da bir zamanlar söz konusu oldu. Onlar doğrudan doğruya hükümetin hususi mallarıdır. Sonra efendiler, Şattül Arap üzerinde, dipnot, Şattül Arap Fırat ve Nicle nehirlerinin Basra Körfezi'nde denize dökülmeden önce birleştikleri yer, petrol tankerlerinin karanın 30 kilometre kadar içeriye girmesine imkan sağladığı için stratejik öneme sahiptir. Şattül Arap üzerinde yine bu devreden emlaktan bir idari-i nehriye, yani nehir idaresi vardır. Şattül Arap üzerinde vapur işletmek imtiyazına sahiptir. Hatta vapurları da vardır. Şimdi ne olduğunu pek bilemiyorum. O da kıymetli imtiyazlardandır. Bunlar efendiler büyük bir yekün tutar. Hatta bundan takriben 10 sene kadar evvel belki hatırınızda kalmıştır. Necip Arslan namında bir adam bunların imtiyazını almak istedi. Hükümete 1 milyon kadar avans verdi. Bunlar gayet mühimdir. Hatta Versay Anlaşması ile Almanların bu gibi haklarını tanımışlardı. Bu itibarla bunlara tabiatıyla bir kıymet takdir edilecektir. Bunlara kıymet takdir olunursa maksat elde edilir. O kıymetler düyun-u umumiyeye karşılık tutulursa, bendeniz bu suretle düyun-u umumiyemizin epey bir kısmının kapatılacağı kanaatindeyim. Sonra efendiler, yine hükümetin özel mülkleri olarak kablolar ve Bahri Ahmer, yani Kızıldeniz sahilinde tren imtiyazları vardır. Bunlar devletin mallarıdır. Tabiatıyla nazarı itibara alınması icap eder. Bunun için bendeniz gayet dikkatli ve derin hesaplar neticesinde düyun-u umumiyeden bize mühim bir hisse ayrılmayacağına eminim ve delegasyonumuzun buna muvaffak olacağını ümit ederim. Kafi sesleri. Mehmet Şükrü Bey, Karahisar'ı sahip. Kafi değil efendim. Burada her arkadaşın söz söylemesi lazımdır ve onlar dinlensin. Muhterem arkadaşlar, söze başlamazdan evvel müsaadenizle bir ricada bulunacağım. Sözlerim çok uzun olmayacaktır. Çok uzun olacaktı fakat benden evvel söz söyleyen arkadaşlarımın kanaatlerim açısından iştirak ettiğimden geçeceğim. Çok uzatmayacağım. Yalnız rica ederim ki sözlerim dinlensin ve benden sonra söyleyecek arkadaşlarım da hep dinlemelidir. Çünkü bu memleketimizin ve milletimizin kaderiyle ilgilidir. ve delegasyonumuzu meclisin genel kanaatini gösteren sözlerle aydınlatmış olur. Meclisin fikirlerine müracaatla bu vazifeyi üstlenen delegasyonumuzun muvaffakiyetini Cenab-ı Hak'tan temenni ederim. Bu o kadar mühim bir vazifedir. Diyebilirim ki bir asırdan beri Osmanlı İmparatorluğu dahilinde meydana gelen bütün hadiselerin, bütün pürüzlerini temizleyecek yeni bir tesisatın, yeni bir devletin, yani Türkiye Devleti'nin sulhunu temin edecektir. Bu itibarla vazifeleri gayet mühimdir, gayet müşküldür. Bütün bu güçlüklere göğüs gererek inşallah memlekete esaslı ve karlı bir sulh getireceklerdir. Bunu temenni ediyorum. Bu arkadaşlarımız şüphesiz bu milli dava içinde bütün yüce meclisi teşkil eden fertlerin tamamı gibi bu gaye uğrunda kellesini, servetini feda ederek ve en mühim zamanlarda hiçbir şey düşünmeyerek bu meclise iştirak eden arkadaşlarımız gibi bunlar da mücahedeye, mücadeleye iştirak etmişler ve ordular başında bulunmuşlardır. Bazı delegeler hakkında seçimlerde dağılma oldu ise de bu zannedilmesin ki bunlara güven yokluğundan kaynaklanmıştır. Güven yokluğundan kaynaklanmamıştır. İçtihat ve kanaat farklarından ortaya çıkmıştır. Prensip sahibi olanlar daima prensiplerine hürmetkardırlar ve prensiplerinde sebat ederler ve ondan ayrılamazlar. İşte ben de onlardan biriyim. Onun içindir ki bugün meydana geldiği üzere hep kırmızı vermişimdir. Bu onlara güven yokluğundan değil, prensip meselesidir. Hükümetin gösterdiği şekle karşı olduğum için kırmızı vermişimdir. Yoksa güven eksikliğinden değildir. Hepsi Yüce Meclis'in itimadına mazhar olmuştur. Bunu böyle kaydettikten sonra en mühim gördüğüm meselelerden birisi, düyun-u umumiye meselesidir. Efendiler, Türkiye Devleti'nin düyun-u umumiyesi yoktur. 3 sene evvel kurduğumuz, 2 gün evvel oy birliğiyle teyit ve tasdik ettiğiniz Türkiye Devleti'nin milli sınırlar dahilinde teessüs eden Türkiye Devleti'nin düyun-u umumiyesi yoktur. Düyun-u umumiye isminden de anlaşılacağı üzere düyun-u Osmaniye'dir. Efendiler, Osmanlı İmparatorluğu'na senelerce, asırlarca köpek gibi saldırıla saldırıla birer parça ayrılmış ve nihayet Misak-ı Milli dahilinde yeni bir devlet, kendi ismini taşıyan bir Türkiye Devleti kurulmuştur. Bu itibarla Düyun-u Umumiye-i Osmaniye ayrılmıştır. Ayrılan parçalardan bunun arınılması lazımdır. Bu bir haktır. Bir adam öldüğü zaman terekesi vardır. Dipnot ölen kimsenin bıraktığı şey. Terekeye dahil olan hakkı teçhiz ve tekvinden sonra borçtur. Dipnot ölümün yıkanıp kefenlenmesi. Bu bakımdan efendiler borçlar meselesi böyledir. Suriye ayrılmış, Rumeli ayrılmış, Mısır ayrılmış, şurası ayrılmış, burası ayrılmış. Biz de misak-ı millimiz dahilinde bir Türkiye devleti teşkil etmişizdir. Düyun-u umumiye-i Osmaniye işte onlara aittir. Bir hakları varsa biz kendimiz oralarda mevcut bulunan haklarımızdan, kendi milli hududumuz dahilinde milli bir devlet teşkil etmek suretiyle misak-ı millimizle feragat ediyoruz. Fakat oralardaki, yani bizzat kendimizin tesisatımız olan şeylerden de vazgeçmiyoruz. Onları borçlarımıza mahsup edeceğiz. Bizden katiyen düyun-u umumiye namına bir şey talep edemezler. Şayet bir asırdan beri mahsup icra edilmeyen bu hesap ödemesi yapıldıktan sonra, eğer bizim milli hududumuz dahilinde yaşayan insanlara da borç düşerse veririz. Fakat biz düyun-u umumiye kabul edemeyiz. Bu hükümet burada kurulduktan sonra burada bir düyun-u umumiye yoktur. Biz Türkiye milli hududu dahilinde müstakil Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetiyiz ve devletiyiz. Bu itibarla düyun-u umumiye, düyun-u Osmaniye'dir. Oradan arasınlar. Bu mesele gayet mühimdir. Bu mesele üzerine delegasyonumuzun bilhassa dikkatini çekerim. Bugüne kadar yıkılması icap eden bir şeydir. Zaman zaman bütçe müzakerelerinde bu söylediğim şekilde böyle bir düyun-u umumiyemiz yoktur. Böyle bir düyun-u umumiye kabul edemeyiz. İlmen, hukuken bunun şekli budur. Bundan sonra tazminat meselesi geliyor. Kendilerinin dahi itiraf ettikleri gibi İzmir'e haksız yere Yunanları musallat ettikleri zaman hiçbir hakka sahip olmayarak Mondros Anlaşması'yla bizde kalmasını teyit ettikleri halde Adana'ya saldıran hükümetlerin şarttan üzerimize saldırtmak istedikleri Ermenileri ve o zamanki mücadeleyi dikkate alacak olursak O günden bugüne kadar kan döken, can veren, ondan sonra da bütün malını mülkünü veren ve evi barkı yanan, ocakları sönen bir memleketin imar ve ihyası için herhalde çok tazminat alması lüzumu vardır. Bizim karşımıza çıkacak delegasyonlardan, bizim delegasyonumuzun sormasını rica ederim. Dün kendilerinden ayrılan Alsace-Lorraine için harbeden Fransızlar, o yüzden dolayı yapmış oldukları harbin neticesine büyük bir tazminat kabul etmişlerdir. Ve bize verdikleri notalarda itiraf ettikleri gibi, haksız yere Anadolu'ya saldıran, İzmir'e kendilerinin saldırttığı Yunanların, Anadolu'da yaptığı tahribatın tazminatları verilmek lazımdır. Vehbi Hoca Hazretlerinin fikirlerine iştirak ederim. Fakat söylediği miktara iştirak edemem. Bu memleketin zarar ve ziyanı 500 milyon değildir. Belki 500 milyardır. O kadar çoktur. Ne köy kalmıştır, ne hayvan kalmıştır, ne haşerat kalmıştır, ne ev kalmıştır, ne tavuk kalmıştır. Tavuklara kadar bitirmişler. Tavuk hırsızlığına çıkmışlardır. Bundan dolayı tazminat meselesinde delegasyonumuzun dayanmasını ve miktarının böyle hafiften tutulmamasını rica ederim. Şimdiye kadar hükümetin resmi vesikalarına dayanarak tespit etmiş olduğu zararların hepsini istemesi haksızlık olmaz. Yani o tespit edilen şeyler diyebilirim ki yapılan zararların %10'u bile değildir. %10'u henüz tespit edilmemiştir. Zavallı halk gelip zararlarını tespit ettirmemiştir. Bu zayiat milyarlara ulaşmaktadır. Tamirat meselesi çok mühimdir. Teşkil etmiş olduğumuz hükümetin yeni hudutları dahiline mesut ve müreffeh olarak gelişmemizi kolaylıkla temin edecektir ki prensibimiz de budur. Tam bir istiklale sahip olarak yaşayacağız. Herhalde tamirat meselesini halletmek zaruridir. Parası alınan, malı alınan kimselerin zararı tazmin edilmelidir. Halkın yeniden memleketi ihya edecek maddi sermayesi yoktur, serveti yoktur. Bunu dahi onlardan isteyeceğiz. Fransızların Almanlardan talep ettikleri gibi. Nasıl ki onlar tamirat meselesini Almanlara yaptırmak istiyorlardı, bizim de kendilerinden istemekliğimiz lazımdır. Aksi takdirde elimizde mevcut esirlerini istihdam etmek suretiyle, bu da kâfi gelmediği takdirde Yunanistan'ın yaptığı bu tahribatı yaptırmak şartıyla tamirat meselesinden hakkıyla bahsetmelerini ve bunu teminat altına almalarını delegasyonumuzun liyakat ve zekasından beklerim. Sonra efendiler, bendenizce çok mühim olan ekalliyetler meselesine intikal ederken, memleketimizdeki ekalliyetlere hakikat olarak şöyle bir bakmaklığımız lazım gelir. Bizimle kardeş olan Süleyman Necati Bey arkadaşımızın pek güzel izah ettikleri gibi, ırktan bir olan Turani bir kütle vardır ki, Kürt kardeşlerimiz. Onlar zaten mukadderatlarını bizimle birleştirmişlerdir ve başka bir şey talep ettikleri yoktur. Bu çıkacak olursa, ki Necati Bey, Ziya Bey arkadaşlarımız bu hususta çok güzel izahat vermişlerdir, buna dair söz söylemeyeceğim. Bir de efendiler, son zamanlarda ırki ekaliyetleri doğurmaya yol açan sebep ve amilleri tetkik edeceğim. O da sarayın etrafında toplanan bu milletin ekmek ve nimetleriyle beslenmiş olduğu halde kendisini oraya bağlı kılan bazı akılsız ve düşüncesiz Çerkezlerin taleplerinden ortaya çıkmıştır. Yunan talepleri sesleri. Evet efendiler, Yunan talepleri. Ben de iştirak ediyorum. Zaten bu noktaları lüzumu kadar ifade ettim. Onlar Yunanların emriyle, kısmen zorla, kısmen menfaatle temin edilmiş bir talepte bulunmuşlardır. Efendiler, bizim memleketlerimizde Çerkez, Çerkezistan denilen bir yer yoktur. Bildiğiniz gibi buraya hicret ederek kendi dindaşlarının himaye ve yardımlarına sığınan ve yer bulan, memleketin en iyi yerlerinde iskan edilen ve en güzel yerlerinde müreffeh bir surette yaşayan bu unsurun bir mevcudiyeti yoktur. Her yerde 5-10 hane olarak yayılmışlardır. Adetleri bütün memlekette ancak birkaç yüz bini, bütün Türkiye'de iskan edilenlerin miktarı 100 bini geçmeyen bu kütlenin bugün bir şey talep ettikleri yoktur. Talep edenler Yunanların elinde olan ve 5-10 para istifade edenlerdir. Dolayısıyla memleketimizde söz konusu edildiği gibi ırki ekalliyetler meselesi katiyen yoktur. Böyle bir dava da yoktur. Nasılsa Avrupalıların son notalarında kaydedilmiş bir hadisedir. Buna layık olduğu cevapların verileceğinden eminim. Yalnız dini ekaliyetlerin meselesine gelince efendiler, bizim dinimizin gereği olarak ve dünyada hiçbir milletin temin etmeyeceği bir rahat ve istirahatle yaşayan bu muzır insanlar bu devleti, bu milleti mahvetmek için yapmadık kötülük, yapmadık cinayet bırakmamışlardır. Ben öyle zannediyorum ki kendilerine müracaat edilse diyeceklerdir ki, bizim artık bu memlekette yerimiz yoktur. Biz kendimiz kendi yerimizi yıktık. Ve hakikaten bunların yeri yoktur. Kendileri de itiraf ediyorlar. İşte geri aldığımız memleketlerimizden Yunanlarla beraber çıkmaktadırlar. Ve bunu artık vicdanları dahi tasdik etmiştir. Onların bu memlekette artık yerleri kalmamıştır. O insanlar, o hainler ki bu memlekette müreffeh yaşıyorlardı. Sanat ellerinde, ticaret ellerinde, servet ellerinde askere gitmezler. Bu hudutlarda kanını döken Mehmet'in sayesinde servet ve saman sahibi olmuşlarken bunlar hayaller arkasında koşarak yeni bir devlet kurmak istediler. Ve fakat kendileri de mahvoldular ve bu memlekette artık kendilerine yer kalmamıştır. Bunlar için yapılacak bir şey vardır. Mübadele efendiler, bunları mübadele etmek lazımdır. Yoksa yeni Türkiye devleti içinde dini de olsa yine ekalliyetler hukukunu tanımaya katiyen taraftar değilim. Bizim için de onlar için de en doğru yol mübadele esasıdır. Zaten Yunanlar bunu vaktiyle kabul etmişlerdi. Anlaşmaları da vardır. Güney hudutlarımız hakkındaki beyanatta bulunan arkadaşlara iştirak etmekle beraber bir noktayı ilave etmek isterim. Biz Fransızlarla yaptığımız anlaşmayı esaslı bir anlaşma olarak yapmadık. Düşmanlığı terk etmek için en dar bir zamanımızda bir anlaşma yaptık. Düşmanlığı terk ettik. Ahdımızda sadıkız. Hiçbir faal harekete geçmedik. Fakat Fransızlar, asırlardan beri dost geçindikleri ve dost olmak istedikleri Türklerle yaşamak ve dostluklarını devam ettirmek istiyorlarsa, bu meseleyi hak dairesine yeniden söz konusu etmek ve hak dairesine, adalet dairesine halletmek lüzumuna onlar da bizim gibi razı olurlar. Ve illa bizim de onların samimiyetini idame için biz ve onlar ne kadar çalışırsak çalışalım, arada 500 bin kişilik bir milli kütle buna mani olacaktır. Ne onlar onlara tesir yapabilecektir ve ne de biz onların meşru olan taleplerine kuvvet veremeyeceğiz. Hükümetin ve bütün Türkiye halkının onlar hakkında silah kullanacak bir tek neferi yoktur. Bunun için Fransızlar buna kanaat getirmelidir ki, eğer bu meseleyi adalet dairesinde halledemeyecek olurlarsa, yeni Türkiye devleti ve Fransızlar ne kadar samimi hareket ederlerse etsinler ve o samimiyeti ne kadar idame etmek isterlerse istesinler, bu 500 bin kişilik kütle mani olacaktır. Onun için bu meseleyi de benden evvel söz söyleyen arkadaşlarımın arzularını ve bütün orada kalan millettaşlarımın haklı taleplerini delegasyonumuzun dikkate alacağından ve burada da en yüksek liyakat ve ehliyetlerini, zekalarını göstereceklerinden eminim. Efendim, mühim meselelerden birisi de bizden ayrılan ve yerlerdeki İslam vakıflarıdır. Bu mesele de söz konusu olacaktır. Çünkü başlangıçta da arz ettiğim gibi pürüzsüz bir devlet olarak çıkacağız. Ve bütün bu mazideki pürüzleri temizlemek için İslam vakıflarının da şeriat hükümleri gereğince hallini rica ederim. Sonra eski anlaşmalar meselesi. Birleşik bir cephe olarak bizim karşımıza çıkacaktır. Buna hiç şüphe yoktur. Çünkü o devletler eski anlaşmalara dayanarak menfaat temin etmişlerdir ve bunu isteyeceklerdir. Fakat bunu iyi bilmelidirler ki o kapı ebediyen kapanmıştır. Eğer buna dayanacak olurlarsa onların demir zincirlerini kıran Türkiye milleti, bize altından zincir takmak isteyenlerin zincirlerini katiyen takmayacağız. Dolayısıyla biz eski anlaşmalar meselesinde gerek mali, gerek iktisadi, gerek adli tekmil meselelerde hiçbirisini kabul etmeyeceğiz. Bunun açıklamasına vesairesine girecek değilim. Bunu ifade eden tek bir kelime söz konusu olduğu zaman bu kapı kapanmıştır. Yoksa bu istiklal engel olduğu gibi, yani zincirin çeşidini değiştirmekten başka bir şey değildir. Demir zincir yerine altın zincir takmaktan başka bir şey değildir. Sözüme nihayet vermezden evvel mahalli olmak üzere ve belki istiladan kurtulan geri alınan memleketimizin hepsinde bu kabil şeylerin bulunması itibarıyla delegasyonumuzun reisi Paşa Hazretlerinden ricada bulunacağım. Pekala kendileri de biliyorlar ki bazı kötü niyetli insanlar, ahlaksız insanlar Yunanlılara Yunanlılardan daha ziyade hizmet etmişlerdir. ve bu kabil olan insanlar memleketin malını, kilimlerini, halılarını şahsı namına İzmir'e kadar gönderecek kötülükler yapmışlardır. Faili maalesef benim memleketimin içinden çıkmış bedbaht bir adamdır, Sabit Efendi isminde. Kahrolsun sesleri. Efendiler, bunlar katiyen hiçbir zaman affa dahil olmamalıdır ve olmayacaktır. Bunlar siyasi suçlu değildirler. Bunlar adi hırsızdırlar. Öyle hırsızlardır ki Yunan himayesine sığınan kötü yaratılışlı insanlardır. Bunlar bugün o kadar alçaklık yapmışlardır ki himayesine sığındıkları Yunanlar da bunların fenalığına kanaat getirmiş, onlar dahi İslamlara ve Türklere yapılan bu tecavüzü, bu fenalığı hoş görmeyecek kadar yücelik göstermiş. Haşa sesleri! Yani düşününüz, onlara olan sadakatine rağmen bunları sürgün etmiştir. Bunlar kurtarılarak bize iade edilmelidir ve bunların iadesini temin etmek lazımdır. Refik Bey, Konya. Yalnız orada değil. Mehmet Şükrü Bey, Karahisar'ı sahip. Evet, biliyorum. Yani misali kendi memleketimden getiriyorum. Geri alınan her memlekette tabii vardır. Bunlar kurtarılmalıdır. Ve millet bunları cezalandırarak intikamını alabilmeli ve ferahlığa kavuşmalıdır. Eğer bunların affı herhangi bir sulhnamede söz konusu olur ve bu yapılacak olursa şuna itimat etmek lazımdır ki, o insanların cezasını affedildikleri halde yine millet verecektir. Onun için delegasyonumuzun bunu bir prensip olarak düşünmelerini ve sulhnamedeki meselelerin halledilmesinden evvel bu gibi hadiselerin önüne geçilmesini teklif ediyorum. Çünkü bunlar adi suçlulardandır ve aynı zamanda adi hırsızlardır. Bunların aftan istisnasına dair bir kayıt bulunmasını çok rica ederim ve bununla sözüme nihayet veririm. Tunalı Hilmi Bey Bolu, Yunanlar onları gebertiyorlarmış. 20. ayrımın sonu. Sayfa 165.